Ayrım 15, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 169. Ankara 1967. Ortanın solu, ama orta neresi? Paşa derisinin içinde yatıyor. Dört kitap bir arada aldı kitabı olabilir. Pamuklar içinde, nabzı yemek için iştahla yalanıyor, ağzını şapırdatıyor. Bırakmıyorlar ki ölsün. Bayarla inatlı. İlle birbirlerinin cenaze törenlerinde bulunacaklar. Ne kadar sevdiğini göstermek için. Damadı paşayı satan adam. Hiç kimse paşayı onun kadar sömürememiştir. Gençliğin durumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, köy enstitüleri. Besle kargayı, oysun gözünü. Koynunda yılan besliyorlarmış. Ankara'da yoğunlaşan Anadolu hayatı. Dolmuşta konuşanlar seçim üstüne, hepsi muhalif. Dolmuş kuyrukları ve başka kuyruklar. Kara mizah. Talip Apaydın'ın oğlu, baba artık unutsan gece pencereni taşlayanı. Nazım Komitesi, İmece'ye yazı, Fıkralar kitabı Cemal Süreyya'dan Mahdum Kulu, Fil Hamdi Acele, Peter'in hikayesi, Aziz Nesin Dört Acele, Deli İbrahim, Ankara'ya cezalar mektuplar, Ankara'ya Ahmet'e borç kitaplar, Gol Kralı, Mehmet Seyda ile cevap. 31 Aralık 1967, 1 Ocak 1968. 31 Aralık 1967, 1 Ocak 1968 gecesi, bu yılbaşı gecesinde 53 yıllık yaşamımın geçmiş yılbaşılarını anımsamaya çalışıyorum. Çocukluğumun ve ilk gençlik çağımın hiçbir yılbaşı anısı yok. Bizim için o zamanlar yılbaşının yılın öbür gecelerinden hiçbir ayrımı yoktu. Subay çıkana kadar özellikle bir yılbaşı kutladığımı, böyle bir kutlama törenine katıldığımı hatırlamıyorum. Anımsadığım ilk yılbaşım, ilk nişanlanmamdan 3-4 ay sonra, eldeki bilgilere göre Aziz Nesin 1938 Aralık ayının ikinci haftasında ilk eşi Vedia Bitirim'le nişanlanmış ve 31 Aralık 1939'da da evlenmiştir. 1938-39 yılbaşıydı. Hilmi ile Hilmi Karababa, çocukluk arkadaşı, böyle gelmiş böyle gitmez üçe bakınız. Karısı da vardı. Nerelere gittiğimizi o gece pek iyi belirli anımsayamıyorum. Ama Vedia'nın annesinin evinde olmuştuk. O ceviz kütüğü de vardı. Sonra gittik beylere. Aklımda kalan Hilmi'nin o gece ne yerdi, topik yerdi Ermeni hikayesini anlattığıdır. Sonra galiba Hilmi'lerin evine de gitmiştik. Vedia ile evlendiğimizde başka bir yılbaşı anımsamıyorum. Belki yaptık yılbaşı ama aklımda kalmamış. Belki Ragıpların Pala Ragıp, Kuleli Askeri Lisesi'nden ve Harp Okulu'ndan arkadaşı, evinde ya da ordu evinde yapmışsızdır. Evet, galiba bir tanesi. Siyah kumaşa beyaz güllü elbise yaptığım ona. Benim lobutlarla gösteri yaptığım, uydurma haberler okuduğum ve Ç. Fethi ile modern karagöz oynattığımız yılbaşı geceleriydi. Her ikisinde de çok çok mutluydum. Sonra ayrılmıştık. Bir yılbaşı gecesiydi. Onu şatoya götürmüştüm de smokin yok diye almamışlardı. Param da vardı, bir yerlere gidememiştik. Dönmüştük onların evine. O askeri fırındaki hamurcu, annesi. Bundan önce bir de Harbiye'deki askeri cezaevinde geçirdiğimiz bir yılbaşı var. 1947-48 yılbaşı gecesi olmalı. Nereye gidiyoruz adlı anti-Amerikan bir broşür yazdığından Aziz Nesin 30 Haziran 1947'de 10 ay hapse, 3,5 ay da sürgüne mahkum olmuştur. Esat Adil de vardı. Topçuoğlu hindi getirmişti. Hamamda rakı içmiştik. Kolonya'dan rakı yapmıştı da birisi. Bir de komposto diye likör getirmişti. Sonra Paşa Kapısı cezaevindeki yılbaşını anımsıyorum. 1951-52 yılbaşı olmalı. Fransızca bilmeyen Aziz Nesin, Fransızcadan bir kitap çevirdiği savıyla hapse mahkum olur. Uykusuz, karikatürist Mustafa Uykusuz, teknik okuldan Orhan, şoförün oğlu Nihat. Gelecek yılbaşı Nisuvaz'a gitmeye karar verdik. Ertesi yılbaşını hatırlıyorum. Gittim Nisuvaz'a, hiçbiri gelmemişti. Erzincanlı Semiha müşteri bekliyordu. Profesör Şekip Tunç bu kızı çok beğenirdi. Ondan sonra uzun zaman hatırlamıyorum. 1951'den sonra çocuklarımla evimde geçirdim. Bir sene de yandaki İbrahim Altın'ın pavyonunda geçirdim yılbaşını. Pavyonu dekore etmiştim. Sonra galiba 1954'te Harbiye'deki evimizde yine çocuklarımla ateş o gece çok yiyip kusmuştu. Ben sonra onları bırakıp nereye gitmiştim? Belki de Nemikalara. Meral Çelen'le evlenmeden önceki hanım arkadaşı. Evet, Nemikalara. Ama Nemikalardaki geceden hiçbir anım kalmamış. Sabah erkenden evime gidiyordum, çok erken, 6-7 mesela. Taksim'de Necip Fazıl'ı gördüm, yürüdük. Bir akrabasını gördü, sonra para istedi benden, eve geldim. 1955-56 yılbaşını Harbiye Askeri Cezaevinde çok neşeli geçirdik. 6-7 Eylül sanığı olarak tutukluydu. Karnımla davul çaldım kara yılan gibi. Sonra 1956-57'yi hatırlıyorum. O gece Naci Sadullah olabilir, borç aldığım 1.000 lirayı kaybetmiştim. O gece de mutluydum. Ev kalabalıktı. İlhan Selçuk Mevhibe, İlhan Selçuk'un ilk eşi, Turan Selçuk, Firuzan, Mengü Ertel, karısı Mehmet ve karısı. Sonra Kemal Tahir, Semiha, Kemal Tahir'in eşi, Münevver, Nazım Hikmet'in eşi Münevver Andaç gelmişti. Daha da birileri vardı. Ertesi yılbaşı Kemal Tahirler'deydik. Önce evde yaptık yılbaşını, sonra Kemallere gittik. Geç vakitlere kadar oturduk. Münevver de vardı. Eski zaman dansları, Charleston yapmıştık. Sonra pek hatırlamıyorum ama hep evdeydik. 1966-67 Fener yolundaki evde hepsi geldi. Bir önceki yıl gibi hepsine hediyeler verdim. Numaralar çekerek hediyeler. Annesi babası da vardı. İkinci eşi Meral Çelen'in annesi babası. Ama ben pek tatsızdım. Müthiş tatsızdım. Bir önceki yılbaşında Zuhal'in, Meral Çelen'in kız kardeşi, kocası Ali, Ali ile Ahmet'e top ayakkabısı top getirmişti hediye. 1967-68, bu sefer ayrıydık. Benim için çocuklar bakımından büyük problemdi. Ali ağlayarak istedi. Hepsine yine hediyeler almıştım. Sofraya oturduktan sonra geldi, birazcık yedi ve kalktı. Komşu Halim'e gitti. Şair Halim Şefik. Oradan da gitmiş. İyi eğlendik. Kızımla damadım ilk hediyelerini kravat ve mendil verdiler. Ertesi sabah dünyanın en iyi babası kartına çok duygulandım. Ateş de takvimli cigaralık hediye etti. 3 Ocak 1968, bayramın 3. günü. Zemzeme işeyen adam da ünlüdür denir ama yine de zemzem bilinir de işeyen adamın adı bilinmez. 3 Ocak 1968. Acılarıma sabırla, yakınmasız katlanmak zorundayım. Çünkü onları başkaları değil ben yaratmıştım. Suçlu cezasını çekmek zorundadır. Hayat affetmez. 8 Ocak 1968. Mizahta beynim var, dramda yüreğim. İkisi birleşince trajikomik oluyor. 12 Ocak 1968. İyilikleri hiç unutulmamalı ve unutmadığını gösteren de davranışlarda bulunulmalı. Kötülükleri de hiç unutmamalı ama unutmuş gibi davranılmalıdır. 15-16 Ocak 1968. Üç şeyden iğrenirim. Aptallık, bayağılık, çirkinlik. Tarihsiz. Ravel'i çok seviyorum. Maurice Ravel. 7 Mart 1875'te doğdu. Yılın büyük bölümünü mütevazı Montfort Lamori kasabasındaki Japon stilinde döşeli bir salonu ve aynı stilde bir bahçesi olan, içi Louis Philippe dönemi biblolarla dolu küçük ama bakımlı evinde geçirdi. 1910'da Sergei Diaghilev'in isteği üzerine bale için Daphnis et Chloé'yi yazdı. 1914-18 savaşına katıldıktan sonra dinlenmek gereksinerek Sevenlere çekildi. Burada huzur bularak Lavalsi besteledi. 1920'de Chevalier de Légion d'Honneur verildi. Colette'in Kızım İçin Bale kitabından etkilenerek 1925'te L'Enfant et la Sortilège'yi besteledi. 1930-31'de aynı zamanda iki konçerto besteledi. Bunlardan Sol Majör Konçertoyu, Margarete Longa, Sol El İçin Konçertoyu 1914 Savaşı'nda sol elini kaybeden Alman piyanist Paul Wittgenstein'a adadı. 1933'te Paul Morand'ın Don Quixote El Dulcine adlı altında üç şiirini besteledi. Bolero. 1932 Ekim ayında ağır bir otomobil kazası geçirdi, felçli kaldı. İsteğiyle ameliyat oldu, ameliyat ölümünü çabuklaştırdı. 28 Aralık 1937'de öldü. 18 Ocak 1968. Dün gece eski resimleri buldum. Ortaokulda ve lisedeyken arkadaşlarımla birlikte çekilmiş. Birçoğunu tanıyamadım bile, unutmuşum. Tanıyabildiklerime baktım. Kimisi general şimdi, kimisi emekli, kimisi de ölmüş. Onlara bakıp kendimi düşündüm. General olamadım, emekli olamadım, ölemedim bile. 21 Ocak 1968. O kadar güzel, okunması gerekli o kadar çok kitap var ki bunları okumaya vakit kalmadan öleceğim diye korkuyorum. Bu düşüncemi bugün eve gelen Orhan Apaydın'a söyledim de çok güldü. Öyle ya, bir bakıma kitaplar yaşarken gerekli, öldükten sonra okumuşum ya da okumamışımın ne önemi var? Birden doğru gibi geldi bana bu yargı ama hiç de öyle değil. Niçin kimi insanlar ölmeden dünyayı gezip görmek isterler? Niçin bazı isteklerinin yerine gezmek isterler? Nasıl olsa ölecek olduktan sonra bütün bunların ne önemi var? Güzel kitapları okumadan öleceğim diye korkuyorum. Çünkü kitapları okumak benim için yaşamaktır. Onları okumadan ölürsem yaşamadan ölecekmişim gibi geliyor. 27 Ocak 1968. Geceden sonra saat 2. Sekter insanın en sağlam gösterdiği anı, gerçekte onun en çürük yanıdır. Sekterizm, bu çürük yanını kapamak için bilinçaltının örtüsü olan bir savunmadır. Bilinçaltındaki baskılı orospuluk duygusu kimi kadınlarda tavizsiz ve sekter ahlak olarak baş dışa vurur. Bir kadının "ben de bütün haklarımı kullanacağım" demesi kocasına bilinçaltındaki baskılı duygunun itki sonunda dışa sızıntısıdır. 27 Ocak 1968, saat 02:30. Roman ve hikaye yazarı olmak çok korkunç bir tedirginliktir. Çünkü insan gözlerini insan ruhunun derinliklerinde dolaştırır, dolaştırır. Bir zaman sonra bakışı sanki röntgen ışınlarının etkisini kazanıyor ve bütün insanların iç yüzlerini görmeye başlıyor. Bu çok korkunç bir tedirginlik ve mutsuzluktur. İç yüzlerini gördüğün insanları nasıl sevebilirsin? Hele bunlar çok yakınların olursa. 27 Ocak 1968, saat 3. Kalbim çok fena. Duracak gibi oluyor. Çarpıntılar sürekli aralarla sıklaştı. Bazen duracak gibi oluyor kalbim. 29 Ocak 1968. Bugün kimi ilkel Afrika kabilelerinde sesli dil ya da aksanlı dil denilen bir konuşma dili vardır. Bu dillerde aynı hecenin anlamı söylendiği tona göre değişmektedir. Ses ve kelimeler insanların kendilerini başkalarına anlatmalarına yaramaktadır. Dikkat! İşte burada edebiyat zayıf kalıyor. Yani edebiyatın roman ve hikaye dalı. Aynı kelime, aynı cümle, aynı kelimelerden kurulu bir cümle, değişik ruh hallerini belirtecek gibi belki bin türlü, bin ayrı tonda, ayrı vurgularla söylenebilir. Oysa roman ve hikayede bu cümle yazı kalıbı olarak vardır. Müzik gibi ayrıca bir notası olmadığından hangi ruh halini anlatacak biçimde, tonda, vurguda söyleneceği bilinmez. Bu durumda hikaye ve roman yazarı şu yollara başvurur. O sözü söyleyecek kişinin ruh halini belirtmek için betimlemeler, ruh betimlemeleri yapar ama bu da yetersizdir. Söylenen her söz, bağımsız ve kopuk bir parça olmayıp, kendinden önceki söz ve davranışların ve ruh hallerinin ürünü olan bir sonuç durumunda ve kendinden sonraki sözün doğumunu içinde taşır. Yazar, herhangi bir sözün hangi biçimde, tonda, vurguda, anlamda söyleneceğini daha önceki sözlerle belirlemeye çalışır. Ama bu da her zaman yeterli bir belirleme olamaz. Oyunlarda bir sözün bu vurgu, ton, biçimini yukarıda söylediğim ölçüye bakarak rejisör ayarlar ki bu da oyunun yorumunun önemli bir parçasıdır. Sahnede bir adamın telefonda tek kelime olan evet dediğini düşünelim. Bu tek kelime kaç türlü ruh halini anlatmak için kaç yüz tonda, biçimde, anlamda söylenebilir? Yazarın bunlardan hangisini seçmiş olduğunu belirtmesi gerekir ve bu yazarlık ustalığı isteyen hüner ve büyük bir zorluktur. Ancak bunlar ayrımlı tonlarda oldukları zaman artık aynı zamanda müziktirler. Melodik öğeler bakımından zengin olan bu tip konuşma dilleri daha sonraları müziği kelimeden ayrıştırır giderek. Kelimelerin seslendirilmesiyle, yani tonaliteli hecelerle bir ruh halini, bir karakteri, bir duyguyu insan karşısındakine iletir. Müzik, aynı biçimde yüksek dozajlı bir ruh halinin coşkunluğun insanda taşarak karşısındakine iletilmesidir. Daha doğrusu taşırılmasıdır ki, söz gibi bir takım insanlarca değil, bütün insanlarca anlaşılan sestir. Onun için evrensel bir dildir. Tarihsiz, Picasso. Bir sanatçının bütün zamanını kendi eserlerine ayırması gerektiğini pek az insan anlıyor. Size bir hikaye anlatayım. İspanyol gitaristi Manitas de Plata, New York'taki dizi konserler vermeye gitmişti. Gelince New York'ta neler gördüğünü sordum. "Şey, çok yüksek, çok büyük," dedi. "Hepsi bu kadar." Ne kadar ilgi çekici değil mi? Kendi çalışmalarından başka hiçbir şeyi gözü görmemiş. Çalışmaya hazırlanırken, çalışırken birbirini rahatsız ederse zamanın boşuna harcanmış olur. Cezan bir zamanlar hiç kimse yeterince dikkat edemez demişti. Bu sözü aklımdan çıkarmıyorum. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Böyle hareket etmeye de kendimi alıştırdım. 23 Şubat 1968 günü mahkeme boşanma kararını verdikten sonra Refika'yı, Ön Dergisi kurucularından Ahmet Hamdi Havcıoğlu'nun eşi görmüş. Oh, kuşlar gibi hürüm demiş. Çok doğrudur, inanıyorum. İnsan insan gibi insan olarak hür olmasını bilmezse, hür olamazsa, o zaman kurtlar kuşlar gibi hür sanır kendini. Tarihsiz. Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir. C.L. Gascoigne. Bir Tülahçının Anıları ya da Biz Çok Çektik. 16 Şubat 1968. 16 Şubat 1968 Cuma, tiyatrodan yarıda döndükten sonra. Aşk konusundaki deneyimlerim şunu gösterdi. Bir kadını sevdim ya da sevecek gibi oldum mu, o kadının eserlerimden birinin hikaye, roman ya da oyun konusu kahramanı olması için var gücümle çalışıyorum. Çünkü ölüler, fotoğraflar ve anılar yaşamadıkları için hiç yaşlanmadan dururlar. Ben sevdiğim kadınla yaşamak, birlikte yaşlanmak istiyorum. Oysa benim sevebileceğim, bana bu umudu veren ya da sevdiğim kadınlar, beni seven ya da sever gibi görünen kadınlar, bilmeden, belki de hiç istemeden eserlerimden herhangi birinin konusu olmak için inatla direniyorlar. Ben konusu olmasınlar istiyorum. Onlar konu olmak için uğraşıyorlar. Böylece aramızda korkunç ve gizli bir savaş başlıyor. Gerçekte ben onları bir eserimin konusu olarak görmek istemiyorum. Fotoğraf, anı ya da ölü olmaktan kurtarmaya çalışıyorum. Yaşasınlar, birlikte yaşayalım, yaşlanarak istiyorum. Böylece aramızda korkunç bir çatışma başlıyor. Bu korkunç çatışma sonunda ben hep yenik düşüyorum. Sevdiğim ve beni seven kadınlar ya da öyle görünenler bir eserimin kahramanı olup bana zorla kendilerini yazdırıyorlar. Yaşlanmayan bir fotoğraf, bir anı, bir ölü oluyorlar. Ben işte o zaman ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ama ağlayamıyorum bir türlü çünkü kendi için ağlamasını öğrenememişim. Ağlamak ayıp demişler. İnanmışım bu sahteliğe. Kendimi zorlaya zorlaya ağlamamı, kendim için ağlamamı köreltmişim. Niçin dolu dolu kana kana ağlayamıyorum? Ağlayamadığım için de büsbütün yıkılıyorum, küsüyorum. Ben de bir fotoğraf, bir anı, bir ölü olarak kalıp konuların olan bu kadınlar yıllar sonra acı pişmanlıkla ağlayarak dönüp geliyorlar bana. Ama o zaman onları tanıyamıyorum. Fotoğraflara bakıyorum, o değil. Anılarına bakıyorum, sevdiğim kadının pişmanlık içinde bu gelen o değil. Çürümeden, eskimeden bende kalan ölüsüne bakıyorum. Hayır hayır, o değil. Onlar değil çünkü birlikte yaşlanmışız, yaşamamışız. O zaman hiçbir duygum olmuyor onlara. Ne sevmek, ne acımak, ne nefret. Bir duygum varsa bu renksiz, kokusuz, tatsız, yani anlamsız ve anlatımsız. Ne olur benim konularım olmayın, yalvarıyorum. Nedir bendeki bu güzel ölüler? Anılarımdan dirilip pişmanlıkla geldiğiniz zaman siz artık siz değilsiniz. Siz çoktan kullandığım konularımdan herhangi birisisiniz. Tarihsiz. Bread and Puppet Theater. Ekmek ve Kukla. New York. Peter Schumann Gerilla Tiyatrosu. 17 Şubat 1968. Benim şansım, yaşlıca ve yaşlı kadınlar ilgi gösterir, gönül bağı kurmaya kalkarlar. Bu iş için kimi 20, kimi 25 yıl geç kalmış, yeniden genç güzel olsalar. Zenginliklerini 10-15 yıl önce yitirmiş kişiler bana yardım özlemiyle çırpınırlar. Ah, sizi o zaman tanıyacaktım ki, geç kalmışlar, yeniden zengin olsalar. Eski büyük idareciler, emekliye ayrılmış general arkadaşlarım. 20 Şubat 1968. Çok yorgun ve uykusuz olduğum için dün gece erkenden yattım. Galiba saat 22 idi. Her zaman uyur uyumaz bütün uykumda sürekli rüya görürdüm ama gördüğüm bu rüyaları sonradan ya da uyanınca hatırlayamıyorum. Uykumda sürekli rüya görmekte olduğumu şuradan anlamaktayım. Gündüz ya da gece uykudayken her ne zaman uyansam gördüğüm rüya kopuyor, o an rüya gördüğümü biliyorum. Erken yattığım, normal 8 saat uyuyabildiğim geceler, gördüğüm rüyaların kimisini hatırlayabiliyorum. Bu uzun uykulu geceler, sinirsel bunalımlı bir günün, bir tartışmanın sonunda ise rüyalar daha derin izli oluyor. Dün gece kim bilir gece saat kaçtı. O ilginç rüyayla uyandım. İstihkam subayı olduğum günler. Belki kıtamla, belki fen okulundaki arkadaşlarla birlikte bir mezarlıktayız. Mezarlık bir bayırda, aşağı doğru iniyor. Engebeli bir arazi, orada burada mezar taşları. Rüyada subaylıktan çoktan ayrıldığımı biliyorum ve arkadaşlarım arasında olmaktan bu yüzden tedirginim. İçimde subaylıktan ayrıldığımdan beri istihkamlıkla birçok yenilikler, değişiklikler olmuştur da bunları bilmiyorum diye bir tedirginlik duyuyorum. Bayırdan mezar taşları arasından geçerken fen okulundan arkadaşım Abdullah'ı görüyorum. Abdullah'ın üstünde harp okulu elbisesi ya da teğmen elbisesi var. Boz, aba kumaştan. Abdullah benim okuldayken çok yakın olmadığım ama sevdiğim bir arkadaştı. Yüzü son gördüğüm gibi okuldaki gibi genç. Bir mezar taşı önünde ayakta onun bölüğünün erleri mezarlıkta bir şeyler yapıyorlar. Yanından geçerken Abdullah'a selam verip gülerek şakalaşıyorum. Abdullah bana eskiden olduğu gibi sevimli davranmıyor, çok ilgisiz. Ayrıldın sen, artık bizden değilsin der gibi. Kırıldığımı belli etmeden iniyorum aşağıya. Biz buraya istihkam birliği olarak galiba eski mezarları kaldırmaya, buralarını düzeltmeye gelmişiz. Önümde uzun, çok uzun bir mezarın tahta sanduka kapağı var. Ondan önceki rüyam renkli miydi bilmiyorum ama o anda gördüklerim renkli. Bu mezar sandukasının kapağı eski camilerimizin çok sanatkarca işlenmiş tahta oymalarından bir tahta oyma şaheseri. Bu uzun tahta orta dik çizgiden iki yana eğik. Üzerinde arabesk oymalar var. Dantel gibi altıgen altıgen. Ama o kadar eski ki yer yer çürümüş, dökülmüş, kopmuş. Erler bu oyma tahta kapağı kaldırıyorlar. Alttan toprak, toprakların içinde çürümüş bir insan cesedi görünüyor. Çürümüş ama yine taze. Etler, kanlı etler toprağa karışmış ve derileri döküldüğünden kaslar kanlı kanlı görünüyor. Cesedin başı normal olarak duruyor. Her şeyi renkli olarak görüyorum. 30-40 yaşında siyah saçlı bir erkek başı. Baş kımıldıyor, gözler açılıyor, dudakları kıpırdıyor. Ben mezarın ayak ucundayım. Adamın başında erler, diğer subaylar, birileri var. Baş doğruluyor ama beden, derisi, çürümüş etler, kanlı kaslar. Adam büsbütün mezardan kalkamayacak. Başın ne dediği ilkin anlaşılmıyor, sonra daha açık, su verin diyor. Ölüye su verilmeyeceğini bildiklerinden başında da duranlar korku ve saygıyla susuyorlar. Ölü baş biraz kızgın tekrarlıyor. Su istiyorum, bir bardak su versenize. Herkes ona bakıyor, öbürleri de benim gibi. Ölü başın söyledikten sonra artık bir daha konuşmayacağını içlerinden geçiriyorlar. Onların içinden geçen benim içimden de geçiyor. Ölü daha kızgın konuşuyor. Su verin. Sonra ölü olmadığını savunuyor. Az önce uyumuştum, susamışım, su verin. Müthiş bir acıma duyuyorum. Yüzyıllar önce ölmüş olan adam öldüğünü bilmiyor. Az önce uyumuş sanıyor kendini. Ama yerinden kalkamayacak ki. Yüzyıllar önce ölmüş olduğu halde adamın kanlı kaslar, çürük etler içinde de olsa bu kadarcık olsun konuşabilmesine içimden seviniyorum. Sonra uyandım. Bu rüyanın etkisiyle birden ölüm duygusunu kafamdan atmak, ölümü düşünmemek için yeniden uyumak istedim. Uykuya zorladım kendimi. Çünkü özellikle geceleri böyle uyku aralarında hele sabaha karşı ölüm duygusu ağır bastırıyor. Çok ağır. Durmadan ölüm hiçliğinin derinlemesine düşünüp duruyorum. Bu oyun nedir? Bu bir saçmalık mı? Ölüm nasıl bir hiçlik? Epikür. Ölümden korkmamalı mı? Çünkü ölümden önce acısının nasıl olduğunu bilmiyorum. Öldükten sonra da bunu nasıl olsa bilemeyeceğim. Evet ama ölmeden önce onu düşünüyorum. Korkunç olan bu. Mezarımı yapmak ve cenaze töreni korkusu. Bunu da şimdiden düşünüyorum ya. Kendi ölümümden çok, çocuklarımın da bir gün öleceklerini düşündükçe dehşete kapılıyorum. Her şeyden çok sevdiğim onların taze, sevimli yüzlerine, ölümü görmek beni sözcüksüz duygulara, acılara sürüklüyor. İşte bu duygularla uyumaya, kafamdaki ölüm düşüncesini atmaya çalıştım. Rüyanın ikinci etkisi, Abdullah'ın yüzü oldu. Anılar, ölüler, fotoğraflar yaşlanmıyor. Rüyadaki Abdullah son gördüğüm gibiydi. Oysa şimdi ne kadar yaşlanmıştır. Onu görsem bugün belki de tanıyamam. Ama bilinçaltımda, anılarımda o günkü yüzüyle yaşıyor. Uyudum. Çok güzel bir oyun konusu buldum. Şaheserdi. Sabahleyin yazacaktım. Unuttum, yazamadım. Sarhoşluk ve rüyadaki konular. 15. ayrımın sonu, sayfa 181.